Altın.Körler Derneği'nde kasetlere kaydedilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap, yalnızca görme özürlülerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. Fikir ve sanat eserleri yasası gereğince, bu kitabın herhangi bir şekilde yayınlanması veya ticari amaçlarla çoğaltılarak satılması kesinlikle yasaktır.
Zamanın Kısa Tarihi, Stephen V. Hawkins, okuyan Narin Alemdar. Carl Sagan'ın ön sözüyle, bedeni tekerlekli sandalyesinin tutsağı ama beyni o denli hareketli ki, evrenin gözlerini gün ışığına çıkarabilmek için, zamanın ve uzayın uçsuz bucaksızlığında sanki dört nala koşuyor. Time. 20. yüzyılın fizikçilerinin elde ettikleri sonuçlar nesnel bir biçimde değerlendirildiğinde Stephen Hawking'ler bilim dağarcığının en önemli yerini alacaktır. Astronomi. Stephen Hawking fizik dünyasının süpernovası olabilmek için zamansız bir hastalığı yenmeyi başardı. Yazamamasına, hatta doğru dürüst konuşamamasına karşın görecelik kuramından kuantum mekaniğine, Big Bang'dan büyük patlama, evreni yaratan geometrinin dansına sıçrayıp duruyor. Timothy Ferris Wandfair. Yazarın notu. Uzay, zaman konusunda herkesin anlayabileceği bir kitap yazmaya 1982'de Harvard'da verdiğim dersler sonunda karar verdim. Daha o zaman bile evrenin ilk zamanları ve kara delikleri üzerine örneğin Steven Weinberg'in The First Three Minutes, İlk 3 dakika kitabı gibi çok iyisinden, adını anmayacağım çok kötüsüne pek çok kitap vardı. Ama hiçbirinin beni evren bilimi ve tanecik kuramı üzerinde araştırmaya yönelten soruları hakkıyla ele almadığını hissettim. Evren nereden çıktı? Nasıl ve niçin başladı? Sonu gelecek mi? Gelecekse nasıl? Bunlar hepimizi ilgilendiren sorular. Ama çağdaş bilim öylesine tekniğe dayalı bir duruma geldi ki ancak çok az sayıda uzman gereken matematik araçları uygulayabilecek kadar ustalaşabiliyor. Yine de evrenin doğuşu ve yazgısına ilişkin temel kavramlar matematik kullanılmadan bilimsel eğitimi olmayanların da anlayabileceği bir biçimde açıklanabilir. Biri bana kitaba koyduğun her denklemin satışı yarıya indireceğini söyledi. Ben de önce tek bir denklem bile koymamayı kararlaştırmışken sonunda yine de bir denklem, Einstein'in ünlü E eşittir mc kare denklemini koydum. Umarım okuyucuların yarısını korkutup elimden kaçırmam. ALS ya da motor nöron hastalığına yakalanmak şanssızlığı dışında hiçbir şeyde çok talihliyim. Karım Jane'den çocuklarımı, Robert, Lacey ve Timmy'den gördüğüm yardım ve destek oldukça normal bir yaşam sürdürebilmemi ve işimde başarılı olabilmemi sağladı. Kuramsal fiziği seçmiş olduğum için de yine şanslı sayılırım. Çünkü yalnızca sağlam kafa istiyor. Böylelikle sakatlığım önemli bir köstek olmadı. Meslektaşım bilimciler de hepsi çok yardımcı oldular. Meslek yaşamının ilk klasik aşamasında başlıca çalışma arkadaşlarım Roger Penrose, Robert George, Brandon Carter ve George Ellis idi. Bana ettikleri yardım ve birlikte yaptığımız çalışmalar için teşekkür borçluyum. Bu aşamadaki çalışmalar Ellis ile 1973'te birlikte yazdığımız The Large Scale Structure of the Space-Time, Uzay Zamanın Büyük Ölçekteki Yapısı adlı kitapta toplandı. Bu kitabın okuyucularına daha fazla bilgi için o çalışmaya başvurmalarını öğütleyemeyeceğim. Hem o çok teknik hem de okunması oldukça zor. Umarım o zamandan bu yana anlaşılması kolay biçimde nasıl yazılacağını öğrenmişimdir. Çalışmalarımın 1974'te başlayan ikinci tanecik aşamasında başlıca iş arkadaşlarım Gary Gibbons, Don Peake ve Jim Hartley'ydi. Onlara ve bana sözcüğün hem fiziksel hem de kuramsal anlamıyla çok büyük yardımda bulunan araştırma öğrencilerime çok şey borçluyum. Öğrencilerime ayak uydurmak gereği beni her zaman dürtüklemiş ve umarım bir dönme dolaba bağlı kalmamı önlemiştir. Bu kitabı yazarken öğrencim Brian White'dan çok yardım gördüm. İlk müsveddeyi yazdığım 1985 yılında zatürre nefe borusu ameliyatı olmak zorunda kaldım. Ve bu iletişimde bulunmamı neredeyse olanaksız hale getirdi. Kitabı bitiremeyeceğimi sanıyordum. Ama Brian düzeltmede bana yardım etmekle kalmayıp Salmion'la Kaliforniya'da Word Plus şirketinden Walt Waltzos tarafından bağışlanan Living Center, Yaşayan Özek adlı bilgisayarlı iletişim programımı kullanmamı sağladı. Bununla kitaplar, makaleler yazabiliyor ve yine de Sun Wa ile Kaliforniya'da Space Plus şirketince bağışlanan bir yapay konuşma aygıtıyla da başkalarıyla konuşabiliyorum. Konuşma aygıtı ve küçük bilgisayarı tekerlekli iskemleme David Mason taktı. Bu sistem her şeyi değiştirdi. Aslında şimdi sesimi yitirmeden öncekinden daha iyi iletişim kurabiliyorum. Kitabın baskıdan önceki halini gören pek çok kişiden düzeltme önerileri geldi. Özellikle Bantam Books'ta kitabı basıma hazırlayan Peter Fuzer'dı. İyi açıklayamadığımı hissettiği noktalara ilişkin sayfalar dolusu sorular ve eleştiriler yolladı. Değiştirilebilecek bölümlerin listesini aldığımda ne yalan söyleyeyim, oldukça sinirlendim. Ama adam çok haklıydı. Kitabın daha iyi oluşu eminim ki burnumu taşa sürttüğü içindir. Yardımcılarım Colin Williams, David Thomas ve Raymond Laflamie ve sekreterlerim Judy Fella, Ann Ralph, Cheryl Billington ve Sue Messy ve hemşire ekibine çok minnettarım. Araştırmalarım ve sağlığım için yapılan giderleri karşılayan Gonville ve Keyes College, The Science and Engineers Research Journal ve Leartmine, Mark Arthur, Niffold ve Ralph Smit vakıfları olmasaydı bunların hiçbiri gerçekleşemezdi. Hepsine çok müteşekkirim. Stephen V. Hawkins, 20 Ekim 1987. Önsöz. Günlük yaşantımızı dünyaya ilişkin hemen hiçbir şey anlamadan sürdürüp gidiyoruz. Yaşamı olanaklı kılan, güneş ışığını üreten, düzeni yere yapıştıracak, bizi dünyanın uzaya fırlatıp atmasını önleyen yer çekimini ya da kararlı dengesine temelden bağlı olduğumuz yapı taşları, atomları aklımıza bile getirmeyiz. Çocuklar dışında ki onlar önemli soruları soracak kadar çok şey bilmezler. Çok azımız acaba doğa neden böyle, evren nereden çıktı ya da her zaman var mıydı? Zaman bir gün gelip geri akacak. Nedenler sonuçları izleyecek mi? Ya da insanoğlunun bilebileceği şeylerin bir sonu var mı diye meraklanarak zamanımızı harcarız. Öyle çocuklar var ki kendi tanıdıklarımdan biliyorum. Kara deliğin neye benzediğini, maddenin en ufak parçacığının ne olduğunu, neden geleceği değil de geçmişi anımsadığımıza, ilk zamanlarda karma karışıklık varken nasıl olup da şimdi göründüğü kadarıyla bir düzen olduğunu ve niçin bir evren olduğunu bilmek istiyorlar. Toplumumuzda ana babalar ve öğretmenler bu soruların çoğunu omu silkerek ya da belli belirsiz dinsel deyişlerle geçiştirme geleneğini hala sürdürüyorlar. Bazıları böyle konulardan insan kavrayışının sınırlarını canlı bir biçimde açığa çıkardığı için çok rahatsızlık duyuyor. Bununla birlikte bilim ve felsefeyi çoğunlukla bu tür sorgulamalar ilerletmekte, gittikçe artan sayıda yetişkin bu tür soruları sormak istediğinde, ara sıra şaşırtıcı yanıtlarla karşılaşmakta, atomlardan ve yıldızlardan eşit uzaklıkta olan bizler, araştırma ufuklarımızı hem en küçük hem de en büyük nesneleri kapsamına alarak genişletiyoruz. 1974 baharında Viking uzay aracının Mars'a inmesinden 2 yıl önce ben İngiltere'de Royal Society of London'ın Londra Kraliyet Derneği desteğinde yapılan dünya dışı yaşamın nasıl aranacağı sorusunu araştırma konusundaki bir toplantıdaydım. Kahve molası sırasında çok daha büyük bir toplantının bitişik salonda yapılmakta olduğunu fark ettim ve merakımdan içeri girdim. Bir süre sonra geleneksel bir törene tanık olduğumu anladım. Gezegenimizdeki en eski bilim kurumlarından biri olan Royal Scotia'ya yeni üyelerin kabul töreniydi bu. En ön sırada tekerlekli iskemlede bir genç adam ilk sayfalarında Isaac Newton'un imzasını taşıyan bir defteri yavaş imzalıyordu. Nihayet bitirdiğinde bir alkış koptu. Stephen Hawking. O zaman bile bir efsaneydi. Hawking şimdi Cambridge Üniversitesi'nde çok büyük ve çok küçüğün iki şöhretli araştırıcısı Newton ve daha sonra PAM, Drake tarafından işgal edilen Lucian Professor of Mathematics, Lucas Gill Matematik Profesörü makam koltuğunda oturmaktadır. Onların ardılı olarak bu makamı hak etmektedir. Elinizde tuttuğun Hawking'in uzman olmayanlar için yazmış olduğu bu ilk kitabı okuyucularını çeşitli biçimlerde ödüllendirecektir. Yazarın kafa işleyişini, zaman zaman yansıtışı, kitabın geniş kapsamlı içeriği kadar ilginçtir. Bu kitap, gökbilimin, evrenbilimin ve de cesaretin ön saflarını kolay anlaşılır bir biçimde göz önüne sermektedir. Aynı zamanda bu, Tanrı ya da belki Tanrı'nın yokluğu üzerine bir kitaptır. Tanrı sözcüğü geçmektedir birçok yerinde. Hawking, Einstein, Tanrı'nın evreni yaratmada bir seçeneği var mıydı? yolundaki ünlü sorusunu yanıtlamak için araştırmaya girmiştir. Kendisinin de açıkça belirttiği gibi Hawking, Tanrı'nın düşüncesini anlamaya çalışmaktadır. Bu da uğraşın sonucunu en azından gelindiği kadarıyla daha bir beklenmedik yapmaktadır. Uzayda kenarı, zamanda başlangıcı ya da sonu ve Tanrı'nın yapacak hiçbir şeyi olmayan bir evren. Carl Sagan, Cornell Üniversitesi, New York. 1. Evreni nasıl görüyoruz? Günlerden bir gün ünlü bilimci, söylentiye göre Bernard Russell, gökbilim üzerine söylev vermektedir. Dünyanın güneş etrafında nasıl döndüğünü ve güneşin de galaksi denen uçsuz bucaksız yıldızlar kümesi etrafında nasıl devindiğini anlatır. Konuşmasının sonunda salonun en arkasında oturan ufak tefek yaşlı bir bayan ayağa kalkar ve bütün söyledikleriniz saçma sapan şeyler, aslında dünya dev bir kaplumbağanın sırtında bir tepsi gibi durmakta der. Bilimci ise yüzünde esas bir gülümseme ile yanıtlar. Peki ya kaplumbağa neyin üstünde duruyor? Sen çok akıllısın delikanlı, çok akıllı der yaşlı bayan. Ama ondan aşağısı hep kaplumbağa. Evrenin sonu olmayan bir kaplumbağa kulesi biçiminde düşünmek çoğumuza oldukça saçma gelir. Ama neye dayanarak daha doğrusu bildiğimizi sanıyoruz? Evrene ilişkin ne biliyoruz ve nasıl biliyoruz? Evren nereden gelip nereye gidiyor? Evrenin bir başlangıcı var mıydı? Var idiyse ondan önce ne oldu? Zamanın doğası nedir? Bir sonu olacak mı? Son zamanlarda fizik biliminde bir bölümüne teknolojideki baş döndürücü yeni gelişmelerin olanak sağladığı atılımlar uzun zamandan beri sorula gelen bu soruların bazılarına yanıt verebiliyor. Bu yanıtlar güneşin etrafında dönmesi kadar açık ya da belki kaplumbağalar kulesi kadar saçma olabilir günün birinde. Bunu ancak o zaman, o da her ne demekse, gösterecek. Daha İÖ 340'da Yunanlı düşünür Aristo, Gök Kuble Üstüne adlı kitabında dünyanın düz bir tepsi değil de yuvarlak bir küre olduğuna ilişkin iki geçerli sava yer vermekteydi. Birincisi, Aristo ay tutulmalarına güneş ve ay arasına giren dünyanın neden olduğunu anlamıştı. Dünyanın ay üstüne düşen gölgesi, dünya ancak küresel biçimde ise her zaman göründüğü gibi küresel olabilirdi. Eğer dünya düz bir disk, yassı bir daire olsaydı, güneş diskin özeyinin tam altında olmadığı sürece dünyanın gölgesi bir elips, çekik daire gibi uzamalıydı. İkinci olarak eski Yunanlılar yaptıkları yolculuklardan kutup yıldızının güneyde, kuzeyde gözlendiğinden daha alçakta göründüğünü biliyorlardı. Kutup yıldızı kuzey kutbunun tam üzerinde olduğu için kuzey kutbundaki bir gözlemcinin tam tepesinde görünür, ekvatordan bakan birisi için ise tam ufuktadır. Aristo kutup yıldızının Mısır'da ve Yunanistan'da göründüğü açıların farkından yararlanarak dünyanın çevresini 400 bin stadyum, eski bir uzunluk birimi olarak hesaplamıştı. Bugün bir stadyumun ne uzunlukta olduğu kesin olarak bilinmiyor ama yaklaşık 190 metreye karşılık olduğu söylenebilir. Bu hesaba göre Aristo'nun tahmini bugün kabul edilen değerin iki katıdır. Yunanlıların dünyanın yuvarlak olması gerektiğine ilişkin bir üçüncü savları daha vardı. Yoksa neden ufukta gözüken bir geminin yelken direkleri gövdesinden önce görünsündü? Aristo, dünyanın durağan olduğunu, güneşin, ayın, gezegenlerin ve yıldızların da onun etrafında dairesel devinimlerde bulunduğunu sanıyordu. Dünyanın evrenin özeyinde bulunduğuna ve en yetkin devinimin de dairesel olduğuna, bazı gizemli nedenlerden dolayı inandığı için bu sonuca varmıştı. Bu düşünce ise 2. yüzyılda Ptolemy Okunur, Batlamyus olarak da bilinir, tarafından gerçekleştirilerek kapsamlı bir gök bilimsel model içine oturtuldu. Özekte duran dünyamız ayı, güneşi, yıldızları ve o zaman bilinen 5 gezegeni, yani Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn'ü taşıyan 8 tane iç içe küre tarafından çevrelenmekteydi. Gezegenler gökte gözlemlenen oldukça karmaşık yörüngelerine uyacak biçimde kendilerine ait kürelere bağlı daha küçük daireler boyunca devinmekteydiler. En dıştaki küre birbirine göre aynı konumu koruyan, gökyüzünde birlikte dönen ve durağan olarak bilinen yıldızları taşımaktaydı. En son kürenin dışında ne olduğu ise hiçbir zaman açıkça ortaya konmamıştı ama zaten ondan ötesi insanoğlunun gözlemleyebildiği evrenin bir parçası değildi elbette. Batlamyus'un modeli gök kubbedeki cisimlerin konumlarını hesaplayabilmek için akla yakın doğrulukta bir dizge getirmişti. Ama bu konumları doğru saptayabilmek için Batlamyus ayın dünyaya uzaklığının arada bir yarıya indiğini varsaymak zorunda kalmıştı. Bu varsayım uyarınca ayın bazen iki katı büyük görünmesi gerekirdi. Batlamyus'un kendisi de modelindeki bu çatlığı görmüştü ama yine de bu model herkesce değilse de çoğu kişi tarafından kabul gördü. Durağan yıldızlar küresinin ötesinde cennet ve cehennem için yeterince yer bıraktığından bu model Hristiyan kilisesince kutsal kitabı uygun evren görüşü olarak benimsenmişti. 1514 yılında Polonyalı papaz Nikolaus Kopernikus, Kopernik tarafından daha basit bir model öne sürüldü. Kopernik modelini ilk başta kiliseden kafir damgası yememek için isimsiz olarak yaydı. Kopernik'in düşünüşüne göre güneş özekte durağan olmak üzere dünya ve gezegenler onun çevresinde dairesel yörüngelerde dönmekteydiler. Bu düşüncesinin ciddiye alınması için neredeyse bir yüzyıl geçmesi gerekti. Derken iki gökbilimci Alman Johannes Kepler ve İtalyan Galileo Galilei Kopernik'in kuramını öngördüğü yörüngeler gözlemlere pek uymasa da açıkça savunmaya başladılar. Aristocu, Batlamyusçu kurama öldürücü darbe 1609 yılında geldi. O yıl Galileo henüz yeni bulunan teleskop ile geceleri gökyüzünü gözlemeye vermişti kendini. Jüpiter gezegenine baktığı zaman çevresinde dönen birkaç uydu ya da ayın ona eşlik ettiğini gördü. Bu ise Aristo ve Batlamyus'un düşündüğünün tersine her şeyin dünya çevresinde dönmesinin gerekli olmadığı anlamına gelmekteydi. Doğal olarak dünyanın yine her şeyin özeyinde olduğuna, Jüpiter'in çevresinde dönüyorlarmış gibi göründüklerine inanmak olanaklıydı ama Kopernik'in açıklaması buna oranla çok daha basitti. Johannes Kepler bu arada Kopernik'in kuramında biraz değişiklik yaparak gezegenlerin daire değil elips biçiminde yörüngeler izlediklerini öne sürdü. Böylelikle hesaplar sonunda gözlemlerle uyuşur duruma gelmişti. Kepler'e göre eliptik yörüngeler temeli olmayan ve üstelik çirkin bir varsayımdı. Çünkü elips daire kadar yetkin bir geometrik şekil değildi. Eliptik yörüngelerin gözlemlere uyduğunu neredeyse şans eseri bulmasına karşın Kepler bunu gezegenlerin güneş çevresinde manyetik çekim kuvvetiyle döndüğü yolundaki açıklaması ile bir türlü bağdaştıramadı. Bunun uygun bir açıklaması çok daha sonra 1687 yılında Sir Isaac Newton tarafından yayınlanan fiziksel bilimlerin belki de en büyük yapıtı Philosophiae Naturalis Principia Mathematics, matematiğin ilkelerinin doğal felsefesi ile sağlandı. Newton bu yapıtında yalnızca cisimlerin uzay ve zaman içinde nasıl devindiklerine ilişkin bir kuram ileri sürmüyor, aynı zamanda bunu analiz edebilmek için gerekli olan matematiği de geliştiriyordu. Buna ek olarak Newton, evrendeki bir cismin öteki her cisimce cisimlerin kütleleri ve yakınlıklarıyla orantılı bir kuvvetle çekildiğine ilişkin evrensel bir çekim yasası öne sürmekteydi. Cisimlerin yere düşmesine neden olan işte bu kuvvet idi. Newton'un başına düşen bir elmadan esinlendiği öyküsü ise kesinlikle uydurma. Newton'un bu konudaki söylediği yalnızca kendisi derin bir düşünme anında iken bir elmanın düşmesiyle yer çekimi kavramının zihninde uyandığıdır. Newton kendi yasasından yola çıkarak kütlesel çekimin ayın dünyanın çevresinde, dünyanın ve gezegenlerin de güneşin çevresinde eliptik yörüngelerde dönmelerine neden olduğunu gösterdi. Kopernik'in modeli Batlamyus'un göksel kürelerini ve onlarla birlikte evrenin doğal sınırları düşüncesini yıktı. Durağan yıldızlar dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinin verdiği göğü boydan boya geçiyorlarmış izleminin dışında konumlarını değiştirmediklerinden onları bizim güneşimize benzeyen ama ondan çok daha uzakta cisimler olarak kabullenmek doğal oldu. Newton çekim yasası uyarınca yıldızların birbirlerini çekmeleri gerektiğini ve bu yüzden temelde devinimsiz olamayacaklarını anlamıştı. Hepsini bir noktada toplanmaktan ne alıkoyuyordu? 1691 yılında zamanın diğer önemli düşünürlerinden biri olan Richard Bentley yazdığı mektupta Newton'un sonlu sayıda yıldız uzayın sonlu bir bölgesi içine yayılmış ise yıldızların gerçekten bir noktada toplanacağını ileri sürdü. Ancak öte yandan sonsuz genişlikteki uzayda az çok düzgün dağılmış sonsuz sayıda yıldız bulunuyorsa bunların toplanacağı belli bir özek olmayacağı için sonucun böyle gerçekleşmeyeceğini belirtti. Bu tür akıl yürütme, sonsuzluktan söz ederken karşınıza çıkabilecek bataklardan bir tanesidir. Sonsuz bir evrende her nokta özekmiş gibi görünebilir çünkü her noktanın çevresinde sonsuz sayıda yıldız vardır. Doğru yaklaşım ise çok daha sonraları anlaşıldığı gibi önce yıldızların aynı noktaya çekildikleri sonlu durumu göz önüne almak, sonra da bu bölgenin dışına az çok düzgün dağılmış başka yıldızlar eklediğimizde ne olacağı sorusunu sormaktır. Newton'un yasasına göre sonradan eklenen yıldızlar ilk baştaki yıldızlara ortalama olarak hiçbir etki yapmayacağından yıldızların yine hemen birbirleri üstüne düşmeleri gerekirdi. Bu modele ne kadar yıldız eklersek ekleyelim aynı sonuca uğrayacaklardır. Bugün biliyoruz ki kütlesel çekim kuvvetinin her zaman etkili olduğu sonsuz genişlikte statik bir evren modeli olanaksızdır. 20. yüzyıl öncesi evrenin genişlemekte ya da büzülmekte olduğunun hiç önerilmemiş olması o zamanların genel düşün ortamı için ilginç bir saptama. Genel inanışa göre evren ya sonsuzdan beri hiç değişmeyen bir durumda varlığını sürdürmekteydi ya da geçmişte bir anda az çok bugün gözlemlediğimiz biçimde yaratılmıştı. Böyle bir inanışın nedeni insanların sonsuzluğa ilişkin soru sormaktan ürkme eğilimleri olduğu gibi bir gün yaşlanıp ölecek olsalar bile evrenin sonsuzdan beri var olduğu ve hiç değişmeden sonsuza kadar var olacağı düşüncesinin rahatlığına sığınmaları da olabilir. Newton'un çekim yasasının evrenin statik olamayacağını gösterdiğini kavrayanlar bile evrenin genişliyor olabileceğini akıllarına getirmediler. Bunun yerine çekim kuvvetini çok uzak mesafeler için itme kuvveti biçimine dönüştürerek kuramı değiştirmeye yeltendiler. Bu yenilik gezegenlerin devinimlerini hesaplamada fazla bir değişiklik getirmeden yakın yıldızlar arasındaki kuvvetin uzak yıldızların uyguladığı itme kuvvetiyle dengelendiği sonsuz sayıdaki yıldızın denge konumuna olanak verdi. Ama şimdi biliyoruz ki böyle bir denge kararsızdır. Eğer belli bir bölgedeki yıldızlar birbirlerine azıcık yaklaşacak olsalar, aralarındaki çekim kuvveti uzak yıldızların itme kuvvetini üstün gelir ve yıldızlar birbirlerinden azıcık uzaklaşacak olsalar, bu kez itme kuvvetinin üstüne gelmesiyle birbirlerinden daha da uzaklaşırlardı. Sonsuz statik evren düşüncesine bir diğer karşı çıkışta, 1823 yılında bu konuya ilişkin bir makale yayınlayan Alman filozof Heinrich Olbers atfedilir. Aslında Newton'un çok sayıda çağdaşı bu soruna parmak basmıştı. Hatta Olbers'ın makalesi akla uygun karşı çıkışlar içeren tek yayında değildi. Ancak ilk kez yaygın biçimde onunkinden söz edilmiştir. Zorluk sonsuz statik evrende hemen hemen her görüş çizgisinin bir yıldızın yüzeyinde sonlanacağından kaynaklanmaktadır. Bu yüzden bütün gökyüzünün gece bile güneş gibi parlak olması gerekirdi. Olbers'ın karşı görüşüne göre uzak yıldızların saçtığı ışıklar dünyamıza daha ulaşmadan aradaki madde tarafından zayıflatılıyor olmalıydı. Ama bu durumda aradaki maddenin sonuç olarak ısınması ve yıldızlar kadar parlıyor olması beklenmeliydi. Geceliğin bütün gökyüzünün güneş yüzeyi kadar parlak olması gerektiği sonucundan kaçınmanın tek yolu, yıldızların sonsuzdan beri parlamadıklarını ama sonlu bir geçmişe yakıldıklarını varsaymak oluyordu. Böylece ışığı emen madde henüz ısınmamış ya da uzak yıldızların ışıkları henüz bize ulaşmamış olacaklardı. Bu da bizi ilk başta yıldızların nasıl yakıldıkları sorusuna getirir. Evrenin başlangıcı doğal olarak bundan çok önce de tartışılıyordu. İlk astronomi bilginlerine ve Yahudi, Hristiyan, İslam inançlarına göre evren çok uzak olmayan sonlu bir geçmişte başlamıştı. Böyle bir başlangıca inanmanın kaynağı, evrenin varlığını açıklamak için insanlar bir ilk neden kavramının gerekli olduğunu sanmalarıydı. Evrende her olay önceki bir olayın sonucu olarak açıklanır ama evrenin kendi varlığı bu yolla ancak bir başlangıcı oluşuyla açıklanabilirdi. Diğer bir savda Tanrı'nın Şehri adlı kitabında Aziz Agustin tarafından ortaya kondu. İleri sürdüğüne göre uygarlık gelişirken kimin ne yaptığını ve hangi tekniği geliştirdiğini anımsıyorduk. Şu halde insanoğlu ve onunla birlikte evrende uzun bir süredir var olmuş olamazdı. Aziz Agustin evrenin yaratılış tarihi olarak Tevrat'a dayanarak İ.Ö. 5000 yılını kabul etti. İlginçtir ki bu tarihi arkeologların uygarlığın gerçekten başladığı çağ olarak söyledikleri son buzul çağının bitiminden yaklaşık İ.Ö. 10.000 o kadar uzak değildir. Öte yandan Aristo ve diğer Yunan filozoflarının çoğu işte Tanrı'yı gereğinden fazla karıştırdığı için yaratılış düşüncesinden hoşlanmıyorlardı. Onların inancına göre insan soyu ve çevresindeki dünya sonsuzdan beri vardı ve sonsuza değin var olacaktı. Eski düşünürler yukarıda anlatılan uygarlığın gelişmesine ilişkin savı çoktan ele almış ve buna yanıt olarak da arka arkaya gelen sellerin ya da diğer felaketlerin insan soyunu uygarlığın en başına tekrar geri götürdüğünü söylemişlerdir. Evrenin zaman içinde başlangıcı ve uzay içinde sınırı olup olmadığı soruları daha sonra filozof Immanuel Kant tarafından 1781 yılında yayınlanan Salt Düşüncenin Eleştirisi adlı dev ve anlaşılamayan yapıtında geniş olarak incelendi. Kant bu soruları salt düşüncenin çelişkileri olarak adlandırdı. Çünkü evrenin bir başlangıcı olduğu tezi kadar evrenin sonsuzdan beri var olduğu karşı tezine de inanmak için geçerli savlar olduğunu sanıyordu. Tezi savunmak için ileri sürdüğüne göre bir başlangıcı yoksa herhangi bir olaydan önce sonsuz uzunlukta bir zaman olması gerekecekti ki bunu saçma buluyordu. Karşı tezi savunmak için ileri sürdüğüne göre ise eğer evrenin bir başlangıcı varsa ondan önce sonsuz uzunlukta bir zaman olmalıydı. O halde evren başlamak için niye o belirli anı seçmişti? Kant'ın tez ve karşı teze ilişkin ortaya koyduğu savlar aslında birbirinin aynıydı. Her ikisi de açıkça ortaya koymadığı evrenin sonsuzdan beri var olup olmadığı sorusundan bağımsız olarak zamanın sonsuzdan beri sürüp geldiği varsayımına dayanmaktaydı. Göreceğimiz gibi zaman kavramının evrenin başlangıcından önce hiçbir anlamı yoktur. Bu noktayı ilk olarak Aziz Agustin işaret etmiştir. Agustin, Tanrı evreni yaratmadan önce ne yapıyordu diye soranlara, böyle soruları soranlara cehennemi hazırlıyordu biçiminde yanıt vermezdi. Onun yerine zamanın Tanrı'nın yarattığı evrenin bir özelliği olduğunu, ondan önce zamanın olmadığını söylerdi. İnsanların çoğunun temelde statik ve değişmeyen bir evrene inandıkları dönemde evrenin bir başlangıcının olup olmadığı sorusu daha çok fizik ötesi ve din bilimi kapsamına giriyordu. Evrenin hem sonsuzdan beri var olduğu kuramı hem de belirli bir anda sanki sonsuzdan beri varmış gibi görünecek biçimde başlatıldığı kuramı gözlemleri eşit geçerlikte açıklayabiliyordu. Ama 1929 yılında Edwin Hubble bir dönüm noktası olan gözlemini gerçekleştirdi. Hangi yöne bakarsak bakalım uzak yıldız kümeleri hızla bizden uzaklaşıyorlardı. Başka bir deyişle evren genişliyordu. Bu demekti ki eskiden cisimler birbirine bugün olduklarından daha yakındılar. Gerçekten de öyle görünüyordu ki yaklaşık 10 ya da 20 milyar yıl önce bir anda tüm cisimler tek bir noktadaydı. Ve bundan dolayı evrenin yoğunluğu o anda sonsuzdu. Bu buluş evrenin başlangıcı sorusunu en sonunda bilimin alanına soktu. Hubble'ın gözlemleri evrenin sonsuz küçüklükte ve sonsuz yoğunlukta olduğu büyük patlama denilen bir anın varlığını gösteriyordu. Bu koşullar altında bilimin bütün kuralları işlemez oluyor ve buna bağlı olarak geleceğe ilişkin kestirimlerde bulunmak olanaksızlaşıyordu. Bu andan önce olaylar olmuş olsa bile şimdi olanları etkileyemezdi. Hiçbir gözlemsel sonuçları olmayacağı için bu olayın varlığı görmezlikten gelinebilir. Denebilir ki zaman daha önce zamanlar tanımlanamayacağı için büyük patlama ile başlamıştır. Yalnız zamanın bu başlangıç kavramının daha öncekilerden çok daha değişik olduğunu vurgulamak gerekir. Değişmeyen bir evrende zamanın başlangıcı evren dışı bir varlık tarafından getirilmesi gereken bir şeydir. Başlangıç için fiziksel bir gereklilik yoktur. Tanrı'nın evreni geçmişte sözcüğün tam anlamıyla istediği bir anda yarattığına inanılabilir. Öte yandan eğer evren genişliyorsa zamanın başlangıcı için fiziksel nedenler olabilir. Canı isteyen hala Tanrı'nın evreni büyük patlama anında, hatta daha sonraki bir zamanda büyük patlama olmuş gibi yarattığı yolunda düşünebilir. Ama evrenin büyük patlamadan önce yaratıldığını varsaymak anlamsız olacaktır. Genişleyen bir evren yaratıcının varlığını dışlamıyor ama onun bu iş becerdiği zamanla ilişkin sınırlamalar getiriyor. Evrenin doğası üzerinde konuşabilmek ve başlangıcı ya da sonu olup olmadığını tartışabilmek için bir bilimsel kuramın ne olduğunu açıkça bilmeniz gerekir. kolay bir yol seçerek bir kuramı evrenin ya da onun sınırlı bir parçasının modeli ve gözlemlerimizi bu modeldeki niceliklere bağlayan kurallar takımı olarak tanımlayacağım. Kuramın varlığı yalnızca aklımızın içindedir ve başkaca hiçbir gerçekliği herhangi bir anlamda yoktur. Bir kuram şu iki koşulu sağlıyorsa iyi bir kuramdır. Olabildiğince az sayıda isteğe bağlı öğeyi içeren bir modele dayanarak büyük bir gözlemler sınıfını doğrulukla betimlemeli ve gelecekteki gözlemlerin sonuçlarına ilişkin belirli kestirimlerde bulunabilmeli. Örneğin Aristo'nun her şeyin toprak, hava, su ve ateşten oluştuğu yolundaki kuramı birinci koşulu sağlayabilecek basitlikte olmasına karşın gelecekteki olaylara ilişkin önceden belirli bir şey söylemiyordu. Öte yandan Newton'un çekim yasası daha da basit şu modele dayanmakta. Cisimler kütle denen nicelikleriyle doğru orantılı olarak ve aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılı olarak birbirlerini çekerler. Ama bu kuram güneşin, ayın ve gezegenlerin devinimlerini büyük bir doğrulukla saptayabiliyor. Fiziksel bir kuram yalnızca bir önerme olması, yani doğruluğunun kanıtlanamaması bağlamında her zaman geçicidir. Deneylerin sonuçları kuramla kaç kez uyuşursa uyuşsun, gelecekte ortaya çıkacak bir sonucun kuramla çelişemeyeceğinden emin olamazsınız. Öte yandan kuramın kestirimiyle ilgili tek bir çelişki bularak kuramın yanlışlığını kanıtlayabilirsiniz. Bilim felsefecisi Karl Popper vurguladığı gibi iyi bir kuram, ilkesel gözlemler tarafından yanlışlığı çıkarabilen ya da doğru olmadığı kanıtlanabilen bir takım kestirmelerde bulunabilme özelliğini taşımalıdır. Kestirmelere uyan sonuçların elde edildiği her deney ya da gözlem sonucu kuram yaşamını sürdürür ve ona olan güvenimiz artar. Ama kuramla uyuşmayan herhangi bir gözlem ortaya çıkarsa o kuramı ya bırakmalı ya da değiştirmeliyiz. En azından böyle yapılması gerekir. Ancak elbette gözlemci gerçekleştirilen kişinin yeteneklerinden kuşku duyabilirsiniz. Uygulamada daha çok yeni bir kuramın önceki kuramın uzantısı olarak geliştirildiğine rastlanır. Örneğin Merkür gezegeninin çok duyarlı biçimde gözlemlenmesi, onun devinimiyle Newton'un kütlesel çekim kuramına dayanan hesaplamalar arasında küçük bir ayrımı ortaya çıkardı. Einstein'in genel görelilik kuramı Newton'un kuramından biraz daha değişik bir devinim öngörüyordu. Newton'un kuramının uymadığı gözlemlere Einstein'in kuramının uyması yeni kuramın can alıcı doğrulamalarından biriydi. Ama Newton kuramını günlük yaşamda hala kullanıyoruz. Çünkü uğraştığımız olağan işlerde onun sonuçlarıyla genel görelilik kuramının sonuçları arasındaki ayrım önemsenmeyecek kadar küçüktür. Newton'un kuramının Einstein'inkine göre büyük bir üstünlüğü de daha basit oluşudur. Bilimin sonuçta amacı tüm evreni açıklayan tek bir kuram ortaya koymaktır. Bununla birlikte çoğu bilimcinin izlediği yol sorunu ikiye bölmektir. Birincisi ise bize evrenin zamanla nasıl değiştiğini anlatan yasalardır. Evrenin herhangi bir zamanda ne durumda olduğunu biliyorsak bu fizik yasaları bize onun daha sonraki bir zamanda nasıl olacağını söyler. İkincisi, evrenin ilk durumunun ne olduğu sorusudur. Bazılarına göre bilim yalnızca birinci bölümle uğraşmalıdır. Bunlar ilk durum sorusunu fizik ötesi ya da dinin konusu sayarlar. Bu kişilere göre Tanrı her şeye gücü yeten olarak evreni dilediği gibi başlatmış olabilir. Öyleyse Tanrı evreni yine isteğine bağlı biçimde geliştirebilirdi. Gerçekte görünen o ki evreni belli yasalara uyarak düzenli bir biçimde geliştirmeyi seçmiş, şu halde ilk durumu yöneten yasaların da olduğunu varsaymak eşit ölçüde akla uygun olacaktır. Evreni bir oturuşta açıklayacak bir kuram ortaya koymanın çok zorlu bir uğraş olduğu açık. Bunun yerine problemi parçalara bölüp birden çok kısmi kuram geliştiriyoruz. Bu kısmi kuramların her biri belli sınırlı gözlemler topluluğunu açıklarken ya da kestirimlerde bulunurken başka niceliklerin etkilerini ya yok sayıyor ya da bir takım sayılara indirgiyor. Bu yaklaşım tümüyle yanlış olabilir. Evrendeki her bir şey başka bir şeye temelde bağlı ise problemin birbirinden yalıtılmış bölümlerini inceleyerek tam çözüme ulaşmak olanaksız olabilir. Bununla birlikte geçmişte bu yöntemle kuşkusuz epey gelişme kaydettik. Klasik örnek yine. İki cisim arasındaki çekim kuvvetinin cisimlerin neden yapıldıklarından bağımsız olarak salt kütleleriyle doğru orantılı olduğunu söyleyen Newton'un çekim yasasıdır. Böylece güneşin ve gezegenin yörüngelerini hesaplamak için yapıları ve içeriklerine ilişkin kuramlara gerek kalmaz. Bugün bilimciler evreni iki temel kısmi kuramla betimliyor, genel görelilik kuramı ve tanecik mekaniği. Her ikisi de bu yüzyılın ilk yarısının büyük düşünsel başarılarıdır. Genel görelilik kuramı, kütlesel çekim kuvvetini ve evrenin büyük ölçekteki yapısını, yani birkaç kilometre kadar küçükten başlayıp evrenin gözlemlenebilir sınırı olan milyon kere milyon, birden sonra 24 sıfır, kilometre kadar büyüğe uzanan yapısını anlatır. Tanecik mekaniği ise bir santimetrenin bin milyarda biri kadar küçük ölçekteki olaylarla uğraşır. Ne yazık ki bu iki kuramın birbiriyle çeliştikleri bilinmektedir. Yani her ikisi de doğru olamaz. Günümüz fiziğinin zor görevlerinden biri ve bu kitabın ana konusu her iki kuramı da içine alacak bir yeni kuram. Çekimin tanecik kuramı arayışıdır. Şu anda böyle bir kurama sahip değiliz ve ondan hala çok uzakta olabiliriz. Ama kuramın taşıması gereken özelliklerden çoğunu şimdiden biliyoruz. Ayrıca daha sonraki bölümlerde göreceğimiz gibi çekimin tanecik kuramının yapması gereken kestirimlere ilişkin epeyce bilgimiz var. Eğer evrenin isteğe bağlı olmadığına ama belirli yasalarla yönetildiğine inanıyorsanız, kısmi kuramları elinde sonunda evrende her şeyi açıklayabilecek eksiksiz tek bir kuramda birleştirmeniz gerekmektedir. Ama böyle eksiksiz bir birleşik kuram arayışının temelinde bir mantığa aykırılık yatmaktadır. Yukarıda ana hatları çizilen bilimsel kurama ilişkin düşünceler, bizim evreni istediği gibi gözlemleyebilen ve gördüklerinden mantıksal sonuçlar çıkarabilen, özgür ve mantıklı varlıklar olduğumuzu varsaymaktadır. Bu durumda evreni yöneten kurallara her an daha da yaklaşarak ilerleyebileceğimizi varsaymak akla uygundur. Ancak gerçekten eksiksiz bir birleşik kuram varsa, olasılıdır ki bizim davranışlarımızı da belirlemektedir. O halde kuramın kendisi onu arayışımızın sonucunu da belirleyecektir. Öyleyse elde ettiğimiz verilerden niçin doğru sonuca ulaşacağımızı belirlemiş olsun? Pekala yanlış sonuçlara ulaşmamızı belirlemiş olabilemez mi? Ya da hiçbir sonuç elde edemeyeceğimizi? Benim bu soruya verebileceğim tek yanıt Darwin'in doğal seçilim ilkesine dayanmaktadır. Kendi kendini üreyen organizmaların bulunduğu herhangi bir toplulukta değişik bireylerin kalıtsal malzemelerinde ve yetiştirilmelerinde farklılıklar olacaktır. Bu ayrımlar bazı bireylerin çevrelerindeki dünyaya ilişkin daha doğru sonuçlar çıkarma ve buna uygun davranmada diğer bireylerden daha yetenekli olacağı anlamına gelir. Bu bireyler yaşam savaşını daha büyük bir olasılıkla kazanıp üreyecekler ve onların davranış kalıpları ve düşünceleri baskın olacaktır. Zeka ve bilimsel buluş dediklerimizin geçmişte yaşam savaşında üstünlük sağladıkları hiç kuşkusuz doğrudur. Ama bunun hala geçerli olduğu pek açık değil. Bilimsel buluşlarımız pekala hepimizi yok edebilir. Yok etmese bile eksiksiz birleşik kurama erişmemiz yaşamımızı sürdürebilme olasılığımızı pek değiştirmeyebilir ama evrenin evriminin belli kurallara uyduğu düşünülürse doğal seçiminin bize bağışladığı akıl yürütme yetisinin eksiksiz birleşik kuramı bulmada ve bizi yanlış sonuçlardan uzak tutmada da geçerli olacağımızı umabiliriz. Şu anda elimizde bulunan kısmi kuramlar çok uç durumlar dışında doğru kestirmelerde bulunmada yeterli olduklarından evrenin yüce kuramını araştırma çabalarını uygulama açısından haklı göstermek zor görünüyor. Benzer savların bir zamanlar görelilik ve tanecik mekaniği kuramlarına karşı da kullanılmış olabileceğini anma, bu kuramı bugün bize nükleer enerjiyi ve mikroelektronik devrimini sağlamış olduklarını kaydetmeli. Gerçekten de eksiksiz birleşik kuramın bulunması soyumuzu sürdürmekte yardımcı olmayabilir. Hatta yaşam biçimimizi bile etkilemeyebilir. Ama uygarlığın şafağından bu yana insanoğlu olayların bağlantısız ve açıklanamaz görmekten hoşlanmamıştır. Dünyasını yöneten düzeni anlamayı şiddetle arzulamıştır. Bugün hala niye burada olduğumuzu ve nereden geldiğimizi bilmeye özlem duyuyoruz. İnsanlığın bilgi için en derin arzusu bu sürekli arayışımız için yeterli bir nedendir. Hedefimiz de içinde yaşadığımız evreni en azından eksiksizce betimlemektir. 2. Uzay ve zaman. kütlelerin devinimine ilişkin bugünkü düşüncelerimiz Galileo ve Newton'a dayanır. Onlardan önce kütlenin doğal olarak devinimsiz olduğunu ve ancak bir kuvvet ya da dürtü tarafından devinime geçirilebileceğini söyleyen Aristo'ya inanılırdı. Bu düşünceye göre ağır bir cismin hafif bir cisimden daha hızlı düşmesi gerekirdi. Çünkü yere doğru çekimi daha fazla olmalıydı. Yine Aristo geleneğine göre evreni yöneten yasalara salt düşünce yoluyla varılabilirdi. Gözlem yoluyla doğrulamaya gerek yoktu. Böylece Galileo'ya dek kimse değişik ağırlıktaki cisimlerin gerçekten değişik hızlarda düşüp düşmediğini araştırma zahmetinde bulunmadı. Galileo'nun eğik Pisa Kulesi'nin tepesinden ağırlıklar atarak Aristo'nun inancının yanlışlığını gösterdiği söylenir. Öykünün kuşkusuz yakıştırma olması bir yana, Galileo aslında buna eşdeğer bir şey yaptı. Yumuşak bir eğimden değişik ağırlıkta toplar yuvarladı. Olay ağır cisimlerin düşmesine benzer ancak topların hızı az olduğundan gözlemlemesi kolaydır. Galileo'nun ölçümleri ağırlığı ne olursa olsun her cismin aynı hızda hızlandığını gösterdi. Örneğin her 10 metrede 1 metre alçalan bir eğimde topu bıraktığınızda 1 saniye içinde top yaklaşık saniyede 1 metre hızla yuvarlanmakta olur. 2 saniye sonra ise saniyede 2 metre hızla yuvarlanır. Ağırlığı ne olursa olsun. Doğal olarak kurşun ağırlık tüyden daha hızlı düşer. Ama bunun nedeni tüyü yavaşlatan hava direncidir. Hava direnci az olan iki cismi, örneğin iki kurşun ağırlığı bıraksanız her ikisi de aynı hızla düşer. Galileo'nun ölçümlerini Newton kendi devinim yasalarına temel olarak aldı. Galileo'nun deneylerinde bir cisim eğimden aşağı yuvarlanırken hep aynı kuvvetin, kendi ağırlığının etkisindeydi. Ve bunun sonucu düzenli olarak hızlanmaksaydı. Şu halde kuvvetin asıl etkisi daha önceleri sanıldığı gibi yalnızca cismi devinime geçirmek değil, cismin hızını değiştirmekti. Bu demekti ki cisim hiçbir kuvvetin etkisi altında değilse bir düz çizgi üzerindeki devinimini aynı hızda sürdürmeliydi. Birinci Newton yasası olarak bilinen bu düşünceyi Newton ilk kez 1687'de basılan Matematiğin İlkeleri adlı kitabında açıkladı. Bu yasaya göre cisim kuvvet ile doğru orantılı olarak hızını değiştirir, yani ivmelenir. Örneğin kuvvet iki katına çıkarsa ivme de iki katı büyük olur. Aynı zamanda cismin kütlesi, yani maddesi artarsa ivmesi azalır. Aynı kuvvet kütlesi iki katı olan bir cisme kadar ivme verebilir. Yakından bildiğimiz bir örnek. Otomobilin motoru ne kadar güçlü ise o kadar çabuk hızlanır. Ama daha ağır bir otomobili aynı motor daha yavaş hızlandırır. Newton, devinim yasalarına ek olarak kütlesel çekim kuvvetini belirleyen bir yasa buldu. Her cisim bir ötekini kütlesiyle doğru orantılı bir kuvvet ile çeker. Buna göre cisimlerden birinin, diyelim A cisminin, kütlesi iki katına çıkarsa iki cismin arasındaki kuvvet de iki katına çıkar. Bu beklenen bir sonuç çünkü bu yeni A cismi kütlesi başlangıçtakine eşit iki cisimden oluşmuş gibi düşünülebilir. Her biri B cismini başlangıçtaki kuvvetle çeker. Böylece A ile B arasındaki toplam kuvvet başlangıçtakinin iki katı olur ve diyelim ki B cisminin kütlesi de üç kat arttı. O zaman kuvvet başlangıçtakinin altı katına çıkar. Şimdi niye tüm cisimlerin aynı hızda düştüğü anlaşılabilir. Ağırlığı iki katı olan cisim iki katı kuvvetli bir çekimle yere doğru çekilir ama kütlesi de iki kat daha fazladır. İkinci Newton yasasına göre bu iki etki birbirini götüreceği için ivme her durumda aynı kalır. Newton'un kütlesel çekim yasası ayrıca cisimler birbirinden uzaklaştıkça çekim kuvvetinin azaldığını söyler. Bu yasaya göre bir yıldızın çekim kuvveti yarı uzaklıktaki benzeri bir yıldızınkinin dörtte biri kadardır. Bu yasa dünyanın ayın ve gezegenlerin yörüngelerinin büyük bir doğrulukla hesaplanmasına olanak verir. Eğer yasa böyle olmayıp da yıldızın çekim kuvveti uzaklığı arttıkça daha fazla olsaydı gezegenlerin yörüngeleri eliptik olmazdı. Gezegenler sarmal bir yörünge çizerek güneşe doğru inişe geçerlerdi. Tam tersine daha az olsaydı uzak yıldızların çekim kuvveti güneşinkine baskın çıkardı. Aristo'nun düşüncesiyle Galileo ve Newton'un düşünceleri arasındaki en büyük fark, Aristo'nun cismi iten bir kuvvet ya da dürtü olmadıkça cismin durağan kalmayı yeğleyeceğine inanmasıydı. özellikle dünyanın durağan olduğunu düşünüyordu. Oysa Newton'un yasalarında belirli bir durağanlık, devrimsizlik durumu yoktur. A cismi durağan ve B cismi sabit bir hızla gidiyor denilebileceği gibi, B cismi durağan ve A cismi deviniyor denilebilir. Örneğin dünyanın kendi etrafında ve güneş çevresinde dönme hareketini bir yana bırakırsak, dünya duruyor ve bir tren kuzey yönünde saatte 90 km hızla gidiyor. Ya da tren duruyor ve dünya güneye doğru saatte 90 km hızla gidiyor diyebiliriz. Trenin içinde hareket eden cisimlerle yapılan deneylerde Newton yasaları geçerliliklerini korurlar. Örneğin trende ping pong oynarken topunuz rayların kıyısındaki bir masadaki top gibi Newton'un yasalarına uyar. O halde tren mi gidiyor yoksa dünya mı bilemezsiniz. Mutlak durağan bir dayanığın olmayışı nedeniyle farklı zamanlardaki olayların uzayda aynı yerde oluştuğunu belirlemek olanaksızdır. Örneğin trendeki ping pong topumuz masada zıplayarak aynı noktaya bir saniye arayla çarpıyor olsun. Tren yolunda durmakta olan bir kişiye göre top masaya 25 metre ara ile çarpmaktadır. Çünkü bir saniyede tren o kadar yol alır. Şu halde mutlak bir durağanlık konumu olmayışından ötürü Aristo'nun sandığı gibi olaylar uzayda mutlak bir konuma bağlanamaz. Olayların konumu ve aralarındaki uzaklık trendeki bir kişiye göre başka, tren yolunda duran bir kişiye göre başkadır ve birinin konumunu ötekine yeğlemek için herhangi bir neden yoktur. Newton'un mutlak konumun ya da o zamanlar anıldığı gibi mutlak uzayın yokluğundan pek kaygılanmıştı. Çünkü mutlak bir tanrı düşüncesiyle bağdaşmıyordu. Gerçekten de Newton kendi yasalarından çıkan mutlak uzayın yokluğu düşüncesini reddetti. Bu akla uygunsuz inancı yüzünden birçok kişi tarafından ağır eleştirilere uğradı. Bu eleştiriler içinde en dikkate değer olanı, tüm nesnelerin uzayın ve zamanın bir yanılsama olduğuna inanan feylesof Psikopops Berkeley geldi. Ünlü doktor Johnson Berkeley'in bu görüşü aktarıldığında bağırarak "Ben onu böyle çürütürüm" dedi ve ayak baş parmağını büyük bir taşa çarptı. Hem Aristo hem de Newton mutlak zamanı kabul etmişlerdi. Yani iki olay arasındaki zaman aralığının kesin olarak ölçülebileceğine ve iyi saatler kullanıldıkça her kim ölçerse ölçsün bu zamanı aynı bulacağına inanıyorlardı.